bu iç kavga yüzünden bölünme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Milano fermanıyla özgürlüğüne kavuşan kilise derin bir teolojik tartışmayla çalkalanmaya başlandı. Oğul babadan sonradır diyordu Arius. Yani bir zamanlar oğul yoktu. Arius'un öğretisi kısa bir sürede yayıldı ve kilise içinde hararetli bir anlaşmazlık doğurdu. Konstantin bir yandan imparatorluğun her yanında birliği sağlamak isterken diğer yandan Hristiyan inancını zarar görebilecek geleceğini fark etti. Merhaba sevgili Tiranus takipçileri. İznik Konsili serimizin birinci bölümünde İznik Konsili'nin tarihsel bağlamı hakkında konuştuk. Bu bölümümüzde ise Ariusçu öğreti ve kiliseyi bölünme eşiğine getiren tartışma hakkında konuşacağız. Milano fermanıyla özgürlüğüne kavuşan kilise 320'li yıllara gelindiğinde derin bir teolojik tartışmayla çalkalanmaya başlandı. Tartışmanın odağında İskenderiye şehrinde bir din adamı, bir presbiteryen rahip olan Arius vardı. Arius, Hristiyan inancının merkezi bir konusu olan İsa Mesih'in kimliği ve doğası hakkında çarpıcı bir görüş ileri sürüyordu. Ona göre İsa Mesih, Tanrı'nın ezeli oğlu değildi. İsa, Baba Tanrı tarafından zaman içinde yaratılmış bir varlıktı. Dolayısıyla bir başlangıcı vardı ve babayla aynı özde değildi. Yunanca homoiosos değildi. Oğul babadan sonradır diyordu Arius. Yani bir zamanlar oğul yoktu demek istiyordu. Bu düşünceye göre İsa Tanrı'ya en yakın, en yüce yaratık olsa da nihayetinde Tanrı değildi. Yaratılmış bir varlıktı. Arius'un öğretisi kısa bir sürede yayıldı ve kilise içinde hararetli bir anlaşmazlık doğurdu. Bir yanda Arius'u destekleyen, onun mantığını ikna edici bulan din adamları vardı. Diğer yanda ise bu görüşü sapkın, heretik olarak niteleyenler vardı. Özellikle doğuda, Mısır ve Libya civarındaki kiliselerde derin ayrılıklar belirdi. İskenderiye piskoposu Aleksandros, kendi cemaatindeki Ariusçu görüşleri engellemeye çalıştı ve Arius'u aforoz etti. Ancak Arius öğretilerine destek bulmak için Filistin ve Anadolu'da etkili diğer piskoposlara mektuplar yazarak taraftar kazanmaya çalıştı. Böylece Aryanizm olarak anılacak bu görüş yalnızca Mısır'la sınırlı kalmayıp Antakya, Filistin ve Anadolu'daki bazı çevrelerde de benimsenmeye başlandı. Hatta dönemin önemli ruhani liderlerinden İznik ve İstanbul civarının güçlü piskoposu Nikomedyalı Eusebius Arius'a arka çıktı. Kilise henüz devlet tarafından yeni benimsenmişken bu iç kavga yüzünden bölünme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Arius'un iddiaları Hristiyanlığın köklü inançlarına meydan okuyordu. Yuhanna İncili'nin girişinde yer alan başlangıçta söz vardı ve söz Tanrı'ydı ifadesi ilk Hristiyanların İsa'yı ezeli ve gerçek Tanrı olarak gördüğünü gösteriyordu. Paulus'un mektupları da İsa'yı Tanrı'nın görünümü bütün yaratılışın ilk doğanı olarak tanımlayarak özellikle Koloseliler 1.15'te onun ilahi konumunu vurguluyordu. Kilise içinde yüzyıllardır dua edilirken İsa'ya Rab Tanrı olarak yakarılması onun ilahiyatının pratikte de kabul edildiğinin bir göstergesiydi. Eğer Arius'un dediği gibi İsa Baba Tanrı ile aynı düzlemde değilse Hristiyanlar kime tapınmaktaydı? Dahası bu görüş kurtuluş inancını da tehdit ediyordu. Hristiyan öğretisine göre insanlığı günahın ve ölümün pençesinden kurtaran İsa Mesih'ti. Eğer Mesih tam anlamıyla Tanrı değilse verdiği kurtuluşun tam ve geçerli olacağı nasıl düşünülebilirdi? İşte bu nedenle Arius'un görüşlerine karşı çıkan piskoposlar bu öğretiyi imanın özüne yönelik bir tehlike olarak gördüler. Anlaşmazlık derinleştikçe kilisenin birliği de zedeleniyordu. Daha dün Romalı yetkililerin önünde birlik olup imanları uğruna can veren Hristiyan önderler bugün birbirlerini sapkınlıkla suçlar hale gelmişlerdi. Roma İmparatoru Büyük Konstantin Hristiyanlığın devlet korumasına alınmasının mimarı olarak bu durumu endişeyle izliyordu. Konstantin bir yandan imparatorluğun her yanında birliği sağlamak isterken, diğer yandan Hristiyan inancının bu iç bölünmesi nedeniyle hedeflediği siyasi istikrarın zarar görebileceğini fark etti. Yani resmi din kendi içinde kavgalara sahne olursa, hem halk arasında karışıklık çıkabilir, hem de imparatorluğun manevi bütünlüğü sarsılabilirdi. Üstelik Konstantin, Hristiyan tanrısının kendisine yardım ettiğine inandığı için bu tanrının öğretileri konusunda da doğru olanın bulunmasını arzuluyordu. Nihayetinde imparator olmanın da verdiği otoriteyle kilisenin bu sorununu çözmek üzere radikal bir adım atmaya karar verdi. Tüm kilisenin liderlerini tek bir büyük toplantıda bir araya getirmek. İznik Konsili serimizin ikinci bölümünün de sonuna geldik. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Sorularınız varsa videonun altına sorularınızı yazmayı ve serinin bir sonraki bölümünü kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın.